Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şöle Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Altaylardan Balkanlara köşemiz var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda olacak ve Orhun Yenisey yazıtlarını konuşacağız. Dinleyicilerimiz, Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'den 23 Ekim'e kadar 72 mekanda 5000'e yakın sanatçı ve 160 açık hava etkinliği, 12 bale, opera, dans gösterisi, 107 çocuk etkinliği, 125 konser, 49 sergi, 68 söyleşi ve 47 tiyatrodan oluşan 568 etkinlikle Ankara'da düzenlenmeye başladı. Festivalin ayrıntılarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile görüşeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sen beşiğim, sen mezarım, Anadolu'm, Anadolu. Sen beşiğim, sen mezarım, Anadolu'm, Anadolu. Sen yağmurum, sen baharım, Anadolu'm, Anadolu. Sen yağmurum, sen baharım, Anadolu'm, Anadolu. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm, Anadolu'm.
Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm, Anadolu'm.
Fakir beyle, şehir köyle, halayda görünsün şöyle. Fakir beyle, şehir köyle, halayda görünsün şöyle. Kim ayırır bizi söyle, Anadolu'm, Anadolu'm. Kim ayırır bizi söyle, Anadolu'm, Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm, Anadolu'm.
Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm.
toprağın yağmur içecek, bağrından bir aşk geçecek. Toprağın yağmur içecek, bağrından bir aşk geçecek. Sonrası türkü ve çiçek, Anadolu'm Anadolu'm. Sonrası türkü ve çiçek, Anadolu'm Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm Anadolu'm.
Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağından öptüm seni, Anadolu'm Anadolu'm.
Altaylardan Balkanlara.
Güne bakan Altaylardan Balkanlara köşemizde başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Bugün çok kıymetli bir abideden, aslında abideler topluluğu desek daha doğru olur sanıyorum değerli hocam. Ondan bahsedeceğiz. Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.
Evet.
Kitabımızda böyle geçiyor.
Orhun Abideleri'ni okuyorsunuz. Oradan Türk yazıtları ya da Türk tarihine de ait ilk tanıklar, ilk belgeler bunlar. Türk tarihinin ilk belgeleri, yazılı belgeler. Ve tarih, edebiyat, siyaset, kültür, sosyal hayat, bütün bunlarla olduğu gibi yine inanış ve kültürün diğer alt konularıyla ilgili de gerçekten bu yazıtlarda çok yönlü bilgiler var, çok çeşitli bilgiler var. Filoloji ile ilgili, dünya devletler tarihini ilgilendiren, nasihatname kültürünü ilgilendiren, bir anlamda topluma, devlete ve komşu devletlere de nasihat ve diplomasi dersi veren bir metin. Yani metnin içinde öyle yerler var ki hem devlete tabi olan millete nasihat veriyor, hem devletin sorumlusu olan erkana, yani hanedan üyelerine, hem de komşu devletlere bazı mesajlar veriyor.
Evet, o zaman anladığım kadarıyla yalnızca Türk tarihi için değil, aslında belki tüm dünya tarihi için çok önemli.
Evet, yazıtları ilk keşfedenler de zaten baktığımız zaman Türk bilim adamları değil, ama tabii konuyla ilgili filologlar ve bilginler, Avrupalı, İsveç bilginleri, daha sonra Alman bilginler çalışıyor, Ruslar çalışıyor. Ve yazıtların çözümü böylece gerçekleşiyor.
Kaç yıllarında?
1890 yılında tam olarak çevirisi mümkün olabiliyor. Radloff'un bir heyeti var. Radloff'un ekibindeki bulunan kişilerin
Osmanlı
hepsi
İmparatorluğu döneminde,
Osmanlı döneminde 19. yüzyılda. 1890'da çalışmalar tamamlanıyor, yayınlanıyor. Ve 1893 yılında da Radloff'un ve Thomson'un tam çözümleri yayınlandıktan sonra özellikle Thomson'un bir ifadesi var. Göktürk yazıtları çözüldü şeklinde bir konferans ile açıklıyor bu keşfi ve tarihe not düşüyor. Bu bir tarihi büyük keşiftir diyor ve yazıtların okunmasını, yani Göktürk alfabesinin, runik yazısının okunmasının nasıl olduğunu açıklıyor konferansında. İlk kez okunabiliyor. Halbuki yazıtlar keşfedileli baktığımız zaman 1890'dan 1720'ye, arada 170 yıllık bir zaman dilimi var. Yani yazıtları ilk keşfedenler Poltava Muharebesi'nde Rus Çarlık ordusuna esir düşen İsveçli bir subay bunu keşfediyor. Ve biz biliyoruz ki bu subay yazıtları keşfettikten sonra üzerinde notlar aldı, bir süre kaldı, çalıştı, ama yayınlanması ve dünya bilim alemine tanıtılması 150 yıl sonra Radloff'un ve Thomson'un ekibiyle birlikte yapmış olduğu çalışmada ve dünyaya konferansta ilan etmesiyle bütün dünyadaki dikkatler buraya yöneldi. Çünkü dünya bilim insanları da bu konuyu hemen merak ettiler.
Ha, evet hani yani ama 150 yıl da çok uzun bir süre hocam. Hani 150 yıl boyunca nasıl beklemiş bu bilgide evet. 150 yıl sonra ortaya çıkmış?
150 yıl sonra bilim insanlarının merakı tabii bu çok önemli bir şey. Bir de onu yapacak bir akademik heyet, bilimsel çalışma heyetinin oluşması. Bu tür projeler, büyük projeler yani bilimsel kazı ekipleri ya da arkeoloji ve yazı bilimiyle ilgili çalışmalar zaman gerektiren çalışmalar tabii. Şüphesiz. Ve siyasi sosyal olaylar bazı büyük projelerin sekteye uğramasına sebep olabilir. Yani onlarca yüzlerce yıl beklemek zorunda kalabilirsiniz. Mesela Mısır hiyeroglifi de aynı talihi yaşadı. Yani Mısır'da bir yazı olduğu, piramitlerin içinde yazı olduğu biliniyordu. Ama 19. yüzyıla kadar bu yazılar çözülemedi. Ve çözen de olmadı, merak eden de olmadı. Yani aynı şey burada da var. Yani yazıtları bulmuşlar ama çözememişler, okuyamamışlar. Okuyamadıkça da bunun üzerine çalışan bir zaman ayıran, on yıllarını veren, ömrünü veren insanlar gerekiyor. Bir ekip yetişmesi gerekiyor. Ondan sonra çalışarak çözebiliyorsunuz. Tartışarak çözebiliyorsunuz. Çünkü bir bilinmeyen runik yazıyı çözmeye çalışıyorsunuz. Göktürk alfabesi bir keşiftir. Yani bir tarihi buluştur. Bu anlamda Türk bilim insanları da hemen Osmanlı dönemindeki dil bilimcilerimiz de hemen konuyla ilgilenmişler aslında baktığımızda. Yani 1890-93'te bunlar yapılınca Şemseddin Sami hepimizin bildiği meşhur edebiyatçımız, dil bilimcimiz Şemseddin Sami Fraşeri kendisi hemen bununla ilgili bir kitap yayınlıyor. Thompson'ın kitabına esas alarak ve Thompson'ın metnini de aynen Osmanlı Türkçesine, Osmanlı Türkçesi alfabesine çevirerek yazmış olduğu bir eseri var Şemseddin Sami'nin 1903 yılında. Hemen Türkçe'ye aktarılmış yani 1893-1903 evet. Ve Türk bilim aleminde Şemseddin Sami ilk kez bu yazıtları yani Orhun yazıtlarını bir kitaba isim olarak verip çalışan, çeviren kişidir. Ondan sonra tabii Necip Asım var. O çalışıyor. Hüseyin Namık Orkun var. Muharrem Ergin hocalar var. Bunlar da 1924'te, 1930'lu yıllarda, 1970'te filan birbiri ardınca çalışılıyor. Ve onlarca kişi ardından bu konuyla ilgili yazılar yapıp, araştırmalar yaparak çalışıyorlar. Ve bugün yazıtlar artık dünyanın bildiği tarih belgeleri olarak görevini görüyor. Hala üzerinde de çalışılmaya devam ediyor. Çünkü yazıtların sayısı artıyor. Her geçen gün yeni yazıtlar çıkıyor orada.
Burası kazı çok çalışmaları büyük bir, devam mı ediyor?
Yani, tabii. Burası çok geniş bir vadi ve on yıllarca devam edebilecek bir havza. Kazılar ve çalışmalar, tabii, tarih araştırmaları.
Tabii bölgeyi de dinleyicilerimiz hani daha Orhun gözlerinde
Nehri,
canlandırabilmek
Orhun Nehri için. Yenisey'e bağlanan bir nehir koludur. Ve birbirine bağlı havzalardan oluşur bu iki havza. Geçen programda da ifade ettiğimiz gibi Altay Dağları silsilesinin içinden üzerinden akan bir nehir koludur. Yenisey kuzeye doğru akar ve Yenisey Nehri'nin akıntısına göre kaynağını aldığı havzanın üzerinde kurulmuş olan Türk başkentine yakın yani Göktürk başkenti Ötüken'e yakın olan bir coğrafyada ve Ötüken'in temsili anlamında baktığımız zaman Göktürk başkentinin günümüze en güzel anlatımlarının yani Göktürk Devleti'nin sarayının ve toplumunun tanıtımının yapıldığı bir coğrafya ve kitabeler. Buradaki taşlar mermer türünden bir taş üzerine kitabe yazılmış ve kitabenin metni üzerindeki çalışmalar bize alt başlıklar halinde söyleyecek olursak bir toplum ve devlet ilişkileri. Hükümdarın sorumlulukları, hükümdarın görevleri, askerlik ve ordu düzeni, komşu devletle ilişkiler, devlet ve saray hayatı, bunun yanı sıra hukuk ve töre, yani Türk kültüründe biliyorsunuz sözlü hukuka töre diyoruz ama kanun diğer deyişle, devletin bağımsızlığının önemi, yine yönetim anlayışı olarak halkın hür olmasının, devletin bağımsız olmasının kıymeti. Bunun üzerine nasihatler, örnekler, olaylar anlatılıyor. Aslında içeride baktığımız zaman metnin içerisinde Orhun yazıtlarının içinde birinci Göktürk Devleti'nin yaşadıkları, Hunların yaşadıkları olaylara atıflar var. Göktürk Devleti'nin niçin yıkıldığı, yani birinci Göktürk Devleti'nin niçin yıkıldığı ve nasıl yeni devletin kurulduğu ve esir düşme sürecinde yaşananlarla ilgili vurgular var. Bize bu şunu gösteriyor. Bir tarih öğretimi de var orada. Göktürk Devleti nasıl yıkıldı, niçin yıkıldı ve şimdi yeniden kurulurken nasıl kuruldu ve yazıtlar niçin yazıldı? Bunları da anlıyoruz. Yazıtları yazan kişi bizzat Bilge Kağan'ın ve Kültiğ'in yeğeni oluyor. Yolluk Tekin diyoruz. Yolluk Tekin ismiyle. O da asilzade, yani hanedandan bir kişi. Okur yazar bir insan ve Çince de biliyor, Türkçe de biliyor. Ve bu runik yazıyı, yani Göktürk alfabesini, 38 harfli Türk alfabesini milli alfabe diye tanımlıyoruz o zamanki alfabeyi. Ve bir ilktir Türk tarihinde. Yolluk Tekin'in bu alfabeyi kullanarak yazdığı, yani yukarıdan aşağı yazması, sağdan sola satır ilerleyişi olan bir...
Sağdan sola doğru.
Evet, yazı yazarken yukarıdan aşağı yazıyor, satırlar sağdan sola doğru sayılıyor ve okunuyor. Böyle olunca Yolluk Tekin'in bu taşlar üzerinde oyma usulüyle yapmış olduğu işlemeyi uzun bir sürede yapması gerekiyor.
Tabii.
Taşları, evet. Sürelerini de biliyoruz. Kaç günde yazdığını, niçin yazdığını. Yolluk Tekin kendi ifadesiyle Kağanların dilinden de konuşarak, bazen kendisi konuşarak, bazen de Bilge Kağan'ın kitabesinde, Bilge Kağan'ın dilinden, Kültügen'in kitabesinde de onun dilinden konuşmak suretiyle aslında anlatım yapıyor.
Evet, hayır Yolluk hocam Tekin. Şu çok gerçekten inanılır evet. gibi değil. Hani biz bile
yazan şimdi, kişinin kendisi hanedandan birisi.
Evet, hanedandan ama hani siz bana bir şey anlatıyorsunuz. Ben elime kağıdı kalemi alıyorum ve not alıyorum. Bu hani siz konuşurken hemen not alıyorum kağıda kaleme ve belki işte 3 dakika 5 dakika yazdım diyelim. Şimdi onun ne kadar zeki bir insan olduğunun da bir göstergesi aslında. Anlatılanları evet, evet. zihninde tutuyor. Unutmadan ve onu doğrudan doğruya kağıda geçirmeyip bizzat taşa oyarak bu yazıtları gün yüzüne çıkartıyor. Yani o yazı hani bir süre geçer dediniz ya, yani bizim şu anda kağıda 1-2 dakikada yazdığımız bir şey o belki günlerce yazıyor. Fakat o kadar metni zihninde tutması gerekiyor ki unutmadan hepsini o taşa
tabii,
dökebilsin.
Onu taşa geçirmeden önce zihninde tutması var. Evet, orası doğru. Ancak şöyle şunu belirteyim. Türklerde okul sistemi, dil öğretimi okulları var. Dil ile ilgili çalışmalar yapan öğrenciler var. Dolayısıyla Çince'yi bilen çok sayıda hanedan üyesi olduğu gibi aynı zamanda da yetiştirilen öğrenciler var. Ve Çince önemli bir mesele olarak okulda yabancı dil olarak öğretiliyor. Sarayların mutlaka okulda... yabancı dil anlamında Çince öğretmesi gerekiyor.
Ama bunlar ya da Sanskritçe yazıldı. Öğretmesi gerekiyor. Çince de mi yazılacak?
Tabii şimdi yazıtların bir tarafı Çince, bir tarafı Türkçe. Tam da o soruyu sormuş
evet,
oldunuz.
Evet.
Yazıtın dili, evet, ana dili Türkçe. Yolluk Tekin Türkçe yazmıştır. Ama Çinlilere de mesaj içeren yazıtın içerisindeki ifadelerin Çince kısımları var ve Çince kısımlar tercüme tabii ki. Türkçenin tercümesi.
Kendi mi tercüme ediyor? Yani evet. Hem Göktürkçe hem Çince
kendisi,
mi yazıyor?
Hepsini kendisi yazıyor. Yani Çince bildiğini Yolluk de Tekin. Anlıyoruz. Tabii Yolluk Tekin'i kendisi yazıyor. Kültigin yazıtını ve Bilge Kağan yazıtını ikisini de kendisi yazmıştır. Kültigin'in vefatı üzerine bu Kültigin yazıtı.
İlk biri, yazıt ilk, o mudur?
İlk yazıt Tonyukuk yazıtı. Tonyukuk tarafından kendisi yazdırmıştır onu. O ayrı. Ama Kültigin yazıtı ondan sonra dikilmiştir ve Kültigin yazıtı 731'de başlıyor. 732'de tamamlanmış bir yazıttır. 30 günde yazmış Yolluk Tekin. Bilge Kağan yazıtını daha kısa sürede yazmış. Baktığımız zaman toplamda 50 gün civarında yazıtların tamamını Türkçe ve Çincesini bitirdiğini biliyoruz. Yani metin içerisinde öyle bilgiler var ki hem yazıtların niçin dikildiğini anlıyoruz. Aradaki mesajlardan... başka sosyal ve bilimsel konularla ilgili de ipuçlarını yakalıyoruz. Mesela nerelerin fethedildiği, askeri olaylar, bunlara da atıflar var. Çin hükümdarının artık Türk Kağanı'na bağlı kaldığını, bağlı olduğunu, 735 yılı itibariyle Türk hükümdarına boyun eğdiğini anlıyoruz. Tonyukuk vezirdir. Tonyukuk vezir olduğu için ve kendisinin bu kitabeyi dikmesinin sebebinin Çinlilere karşı, yani Tabgaç hükümdarına karşı boyun eğdirmesi olduğunu söylüyor.
Hmm.
Yani üçüncü kitabe olarak saydığımız Tonyukuk kitabesi bir vezirin kitabesidir ve her vezirin kitabesi yok. Evet, kendisi yazdırmış. Tabii yazıcılar kullandığını anlıyoruz. Bizzat oturup vezir onu yazmış değil anladığımız kadarıyla. Ama Tonyukuk'un yazma gerekçesi burada bir zaferi anmaktır. Türk hükümdarı ve Göktürkler Çinlileri kendisine bağlamıştır, vergiye bağlamıştır ve artık özgür bir güçlü devlettir. Hüküm sürmektedir.
Evet.
Bunu beyan eden bir zafer anıtıdır adeta. Bu yönü önemlidir Tonyukuk kitabesinin. Kültigin ve Bilge Kağan ise daha çok nasihat ve bir anlamda tarihe miras bırakacak.
Toplum düzeni korumak.
Evet.
Belki de düşüncesi.
Nasihat da var ama diplomasi var işin içerisinde. Kendisini yaptıklarını anlatma var. Geleceğe anlatma var. Yani bir kaygı taşıdığını anlıyoruz oradan.
Evet.
Geleceğe nasihat kültürü. Bir anlamda tekrar bu il ve devlet çökmesin. Bunun ilgili tedbirler alınması
dersler
gerekir.
Alınsın,
nelere dikkat edilmesi alınsın. Lazım. Bunun için dikkat edilmesi gereken şeyler düşmanı bilmek, tedbirini almak ama töreyi, kanunları, kuralları da bilerek il sahibi olan millet halinde yaşamak. Bununla ilgili, inanışla ilgili, devletle ilgili ifadeler içerisinden seçtiğimiz cümleler var. Gerekirse onlardan da kullanabiliriz ama ben bu eserlerin, yani Orhun Kitabeleri konusunun genel anlamda bir nasihat anlamı taşıdığını rahatlıkla söyleyebilirim ve öğretim amacı taşıyor. Kim okursa okusun, gerekirse bir Çinli diplomat okusun, bir bilim insanı okusun veya günümüzden bir devlet adamı da okusa buradan öğreneceği şeyler var. İlli millet idin, ilsiz kaldın. Bunun sebebi nedir? Bir düşün diyor. Yani içeriden hainler oldu. Devletini yıkmaya çalışan ve tembellik yapan insanlar oldu. Ve görevini yapmayan bir millet ve halk oldu yeri geldiğinde. Yani korkaklık oldu diyor. Ondan sonra burada atıf yaptığı şeylerden birisi, devlet görevleri neler? Sıralıyor. Yani Orhun kitabelerinde devletin görevleri neler? Baktığımız zaman ilsiz idin, il tuttum. Aç idin, doyurdum. Çıplak idin, giydirdim derken burada aslında devletin sosyal devlet olma ile ilgili sorumluluğunu anlatıyor.
Evet.
Yani milletini, hakim olduğun toplumu, budununu, Orhun kitabelerindeki ifadeyle, boylarını doyuracaksın, refahını sağlayacaksın, güvenliğini sağlayacaksın, adaletini, töreyi yeniden düzenledim diyor. Töreyi koydum, töresiz idin diyor. Töre koydum. Töresiz kaldın çünkü esirdin. Esirin töresi olmaz. Devleti yok çünkü. Devletin töresi olur diyor.
Yani kanunlar.
Tabii kanunlar olur diyor. Çin imparatorları Göktürklerde de yine Hunlarda olduğu gibi onların dilini öğretmek için, onlarla ilgili mücadelelerini sürdürmek için Türkçe okulları kurmuşlar. Yani Göktürklerden çekindiklerinden, korktuklarından, Hunlar gibi yine uzun süre bunlara esir kalırız diye korkularından. Bunu çok iyi biliyoruz. Türk hükümdarı da Çince'yi öğretecek okullar kurmuş.
Tanımak için.
Tabii. Dersler verdiriyor ve bunu başta Kağan olmak üzere, bütün bey ailesi olmak üzere, ileri gelen herkes ailesinden bir kısım insanın okuma yazmayı çok iyi bilmesini, yabancı dil bilmesini istiyorlar. Türk hükümdarının tabii astronomi bilgisi de var bu anlamda. Uzay gözlemleri, yıldız gözlemleri yapılıyor. Ve bununla ilgili de biz takvim notlarının kitabede düşüldüğünü görüyoruz. Yani Orhun anıtlarında yazılış tarihi, günü 12 hayvanlı takvime göre not düşülmüştür. Yani koyun yılında diyor mesela yazıldı Kültigin kitabesi için. Bilge Kağan anıtı için bakıyoruz. Onun içinde başka bir hayvan adı not edilmiş. Yine Tonyuk'a bakıyoruz. Onda da bütün diğer küçük kitabeler var bir de. Yenisey boylarında bulunan. Bütün bunların hepsinde satır satır baktığımızda gerçekten onlarca kitabe bugün gün yüzüne çıkmış bulunuyor. Ve Göktürk yazıtları bir ders olarak birçok yerde okutuluyor. Mesela Japonya'da, Kore'de, Çin'de tarihçiler üniversitelerde kürsüler kurmuşlardır. Evet. Orta Asya Araştırmaları Kürsüsü'nde Orta Asya derslerinin bir numaralı belgesi ve ders notu Göktürk yazıtlarıyla başlar.
Türkiye'de var mı bu tür?
Türkiye'de de bu konuda çalışma yapan hocalarımız geçmişten bu yana var. Yani Türkiye'de tabii rahmetli olan hocalarımızdan başta Hüseyin Namık Orkun gibi, işte Necip Asım gibi kişiler olmak üzere Muharrem Ergin Hoca elimizde de eseri var. Evet. Orhun Abideleri diye. Onun çalışmaları ders olarak okutuldu. Kendisi bizzat eski Türkçe uzmanı ve bu konulara ömrünü vermiştir.
Hangi bölümde?
Muharrem Ergin yoksa... Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hocası. Bir Türkolog aynı zamanda. Ve tabii ki baktığımızda başka yazarlar da var. Mesela hala hayatta olan hocalarımızdan Ahmet Bican Ercilas'ın bu konuda çalıştı. Çok güçlü değerlendirmeler yapan, şu anda da hayatta olan Osman Fikri Sertkaya hoca. Çağatay Türkçesi ile Göktürkçe ve Çince arasında karşılaştırmalar yapan çalışmalar yaptı. Uygurca ile Göktürkçe'yi karşılaştırma onun uzmanlık alanı. Mesela Uygur Türkçesi ile Göktürk Türkçesi ve alfabesi arasındaki kıyaslamaları yapan kişidir Osman Fikri Hoca. Hayattadır. Çalışmaları da var. Onlarca dinleyicilerimiz için de bunu ifade
tabii,
edeyim.
Mesela
Talat Tekin. Talat Tekin Göktürk yazıtları üzerine ilk çalışanlardan ve ilk yayınını da İngilizce olarak Amerika'da yapmıştır. Türkçe'ye de çevrilmiştir bu yayın. Ayrıca onun başka Türkçe eserlerle ilgili de çalışmaları var Talat Tekin'in. Ben bir tanesini buraya da getirdim. Türk Dil Kurumu yayınlarından Irk Bitik adlı bir kitap. Eski runik Türkçe yazı ile yazılmış bir kitap. Yani hem yazma eser anlamında Göktürkler çağından kalma, Uygurlar çağından kalma kağıt belgeler var elimizde. Hem de kitabe anlamında çok sayıda eser var.
Evet.
Bu çalışmalar gittikçe artıyor. Çoğalıyor belgeler. Ve tabii bazı şeyler bilinmezler, bilinir hale gelirken kültür alışverişleri, Türk tarihinin o yorumlayamadığımız, yorumladığımız ama boşlukta kalan, belgeli olmayan yerlerini belgelendiriyoruz. Daha tutarlı, belgelere dayalı bir bilim haline geliyor.
Evet.
Güçleniyor gittikçe.
Evet.
Mesela Japonya'da bu konuda dersler veren Profesör Maso Mori var. Türkiye'de hayatta olan Gülçin Çandarlı Hoca ile birlikte çalışıyor. Japonlar da biliyorsunuz bu konuya çok önem veriyorlar. Altaistik toplumların hepsinde bu konu bir tarih merkezi oluyor.
Evet.
Orhun abideleri denince bizim dilimizle nasıl bir alakası var diye merak edip bakıyorlar. Gerçekten onların yazı yönleriyle örtüşüyor. Böyle şeyler de var.
Gerçekten şimdi sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Muharrem Ergin Hoca'nın Orhun Kitabeleri kitabı tam şu an önümde. Ben hocama da hani sormuştum kaç sayfa eder normalde bunu çevirmiş olduğumuzda demiştim. Ben şu anda kitaptan bakıyorum. Bir 80-90 sayfası var. Yani Orhun Kitabeleri toplamda kaç kitabe var böyle taş anıt olarak hocam?
Tabii onlarca kitabe var. Ama en büyük ve metni çok olanlar Kültügin anıtı, Bilge Kağan anıtı ve Tonyuk kitabesi.
Bu şu elinizde tuttuğunuz olan bu üçü değil mi? Elinizde evet, o bu üçü.
Talat Tekin'in yayınıdır aynı zamanda o.
70 kitap sayfası ediyor ve içinde gerçekten çok kıymetli bilgiler yer alıyor. Şu anda hani okumak...
Sözlüğü de var sonunda.
Evet, sözlük de var anlaşılmayan.
Yani Orhun kitabeleri sözlüğü var günümüzde.
Evet.
Bir de runik yazının... okunuş haliyle yazılmış baskısı da var
evet,
bu kitapta.
Evet. Yani eğer eski ilginizi Türkçe'yi çeker öğrenmek ve bakmak isterseniz. Evet. Değerli hocam, çok önemli ve çok da güzel bir konu. Önümüzdeki hafta eğer müsaade ederseniz bu konunun devamını getirelim. Burada bırakmayalım. Diğer yazıtlar hakkında da konuşalım. Çünkü bildiğimiz
tabii
kadarıyla.
Tabii Göktürkçeden
Uygurca'ya geçiş var. Yalnızca onun abideleri değil.
Tabii.
Yenisey anıtları doğru. Ve devamında pek çok yazıt da var. Hatta farklı farklı Türk toplumlarında farklı yazıtlar da var.
Evet.
O konuda da yine merak eden dinleyicilerimiz olursa önümüzdeki haftaki programımızı beklesinler. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim Sezin Hanım. Memnuniyetle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gürel Kırpık hocamız Altaylardan Balkanlara köşemizde bizlerle birlikteydi. Her hafta olduğu gibi bugün Orhun anıtlarıyla başladık sohbetimize. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer yazıtlarla hocamızın kıymetli bilgilerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle sürüyor. Güne Bakan devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belfiranlı var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Saygılar sunuyorum. Dinleyenlerimize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum.
Saygı bizden efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Stüdyomuzda sizi ağırlamayı çok arzu ederdik ama o kadar program yoğun, farkındayız. Siz de o programları bizzat kendiniz takip ediyorsunuz. Hatta şu anda da bir etkinliktesiniz değil mi? Dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edebilir miyiz?
Tabii biz bu kültür yolu münasebetiyle İlk defa Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Sayın Bakanımız talimatıyla yaptığımız Genç Ses Müzik Yarışması.
Evet.
İlk defa yani bakanlık seviyesinde bir yarışma yapıyoruz. Onun da jürisi var şu anda. Ön elemeleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda bu elemeleri yapıyoruz. Jüri üyelerimizle Ahmet Özhan, Gülşen Kutlu gibi üstadlarla beraber o değerlendirmedeyiz. Ben de bunun için bir ara verdim kendime. Seyircilerimizle muhabbet için efendim.
Efendim çok çok selamlarımızı, saygılarımızı iletin lütfen. Çok sevdiğimiz, efendim, kıymetli sanatçılarımız hepsi de. Gençlerimize de başarılar diliyoruz. Sizin nezdinizde onlara da iletmiş olalım.
Teşekkür ediyoruz.
Bu tür heyecanlara başkentimiz olarak ev sahipliği yapmak da bizim için büyük bir onur. Aslında bildiğimiz kadarıyla geçtiğimiz yıl ilk başladı değil mi? Biraz tarihçesinden bahsedebilir miyiz? Bu festival nasıl şekil buldu, nasıl hayat buldu ve başkentimizde böyle bir festivalin düzenlenmesi nasıl gerçekleşti? İşte sizlerin katkılarıyla.
Efendim, geçen yıl Sayın Bakanımızın talimatıyla bunu biz Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattık. Hı hı. Bu yıl Mayıs ayında Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu ile devam etti. Fakat şimdi bu ayda yani Ekim ayında bir Beyoğlu Kültür Yolu, Başkent Kültür Yolu 2. Malumunuz geçen hafta bitirdiğimiz Çanakkale Kültür Yolu 3. Evet. Önümüzdeki hafta ya bu hafta sonu 8 ile 16 arasında idrak edeceğimiz Diyarbakır Sur Festivali 4 ve Konya 22-30 Eylül tarihlerinde yaptığımız Mistik Müzik Festivali 5 tane büyük festival yaptık Sayın Bakanımızın talimatlarıyla. Sanatçılarımızla, seyircilerimizle, dinleyenlerimizle, yurt dışından gelenlerimizle, yurt içinden dahil olanlarımızla hem sanatla sanatçıyı hem muhabbetle, kültürle ilgililerini buluşturduk. Onun için hakikaten çok mutluyuz, mesuduz. Bir sanatı bir arada uygulayabilmek, sanatı bir arada hissedebilmek, o kokuyu alabilmek bizim için, seyircilerimiz için, dinleyicilerimiz için, katılanlar için. Mesela hamam önünde bir etkinlik yapıyorsunuz, bir sergi yapıyorsunuz. İnsanlar öyle ilgi gösteriyorlar ki. Sanatın,
mekan da büyülüyor tabii izleyen ve ziyarete gelenleri.
Hakikaten öyle. Yani bakın ne var biliyor musunuz? Opera var, tiyatro var, söyleşi var, çocuk etkinliği var, açık hava etkinlikleri var. Yani o kadar güzel programlar var ki. Açık hava etkinliklerinde çok özel konserler var. Mesela Müslüm Gürses şarkıları var. Bizim şu anda 55 tane rotamız var. Başkent Kültür Yolu'nda. Ulucanlar Cezaevi Müzesi var. Burada cezaevi şarkılar. Burada önemli şarkılar, türküler söyleniyor. Bunun yanında Ankara Mevlevanesi'nde Sema, her cumartesi pazar Sema mukavemesi yapılıyor. Fener Sokağı'nda program yapılıyor. Sergilerimiz var. Bunun yanında mesela Emin Antik Sanat Merkezi var. Kalede. Bu 4-5 tane orada sanat atölyesi var. Burada sanatçılarımız, Ankara'da sanatçılarımız, Ankara'ya dışarıdan gelmiş sanatçılarımız eserlerini sergiliyorlar. Tam manasıyla bir kültür sanat şöleni.
Evet. Evet. Sayın Genel Müdürüm, şimdi hissettiğim kadarıyla hani dediniz ya, örneğin Ulucanlar Cezaevi'nde orada belki dinleyicilerimize sunulan eserler tam da o oranın ruhunu anlatacak eserler. Yani anladığım kadarıyla siz o mekanın ruhuyla sanatı birleştirip bunu da o ruhu izleyenlere ve dinleyenlere takdim
Kesinlikle.
Ediyorsunuz. Yani o bu anlattıklarınızdan o izlenimi aldım.
Evet efendim, hatta Ankara'nın başkent oluşu da şarkılarla başkent kültür yolu buluşması diye Cumhuriyet Müzesi'nde 20.30'da açık havada bir programımız var. Kimler yok ki? Vekil Ünlü Ataerler, Umut Akgürekler, üst düzey sanatçı arkadaşlarımız gelip orada Ankara'da Atatürk'ün sevdiği şarkıları icra edecekler. Bunun yanında tabii biz mesela Opera Bale'nin Kuğu Gölü Balesi var büyük tiyatroda. Bunun yanında Mesela Ankara Sohbetleri 1960'lar Türkiye'sinden entelektüel portreler. Bakın bunlar da var, söyleşiler de var. Çocuk etkinliklerimiz, çocuk eğitim ve deneyim etkinliklerimiz var Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Mesela Keçinin İzinde, bizim Devlet Resim Heykeli Müzemizde Ankara'da, Sayın Bakanımızın dün açılışını yaptığı Keçinin İzinde 23 tane, 2023'e özgü 23 tane keçi. Keçi rölyefi orada seyircilerimizle, izleyicilerimizle buluşuyor. Her şey var yani, anlatmaya çalıştığım gibi. Bunun yanında tabii mesela Ahmet Özhan, yarın Ahmet Özhan solistliğinde Alaaddin Yavaşçı anısına bir konserimiz var. Mesela bugün akşam Japonya-Türkiye dostluk konserimiz var bu akşam.
Evet. Saat 20'deymiş şu an benim de önümde. Evet. Sayın Genel Müdürüm, saat... ben böyle ilgiyle takip ediyorum. Bugün neler var diye baktım. İlk gözüme çarpan da o saat 20'de Türkiye-Japonya dostluk konserinin olduğu ifade ediliyor. Onun dışında da müzelerle ilgili söyleşiler var galiba. Bu arada Ahmet Özhan Gülşen Kutlu konseri de var değil mi? Bu
tabii etkinlikte? O da var. Yani başkentin Türk türküsü, Payitaht'ın şarkısı Başkent'in türküsü.
Evet.
Payitaht'ın şarkısını Ahmet Özhan üstadımız, Başkent'in türküsünde Gülşen Kutlu üstadımız seslendirecekler. Bizim için de önemli. Mesela dün Mariza konseri vardı. Çok ilgi gördü. 20'de CSO adı Ankara salonumuzdaydı bu. Mesela Murat Karahan ve Kristinopolis'in beraber seslendirecekleri 20'de CSO Adı Ankara sonunda 5 Ekim Çarşamba.
Evet.
Yani yarın akşam özel bir program var yine. Yarın Müslüm Gürses Şarkıları Gençlik Parkı'nda. Bunun yanında mesela Yedi Rengin Sesi diye Ankara Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda 6 Ekim Perşembe neler yok ki? Carmen Opera Balesi var. Carmen Balesi var mesela. Carmen Operası affedersiniz.
Hı hı.
Büyük Tiyatro'da, bu da 6 Ekim Perşembe günü. Bir de bizim geleneksel el sanatlarımız. Yani tabii şey var, görsel sanatlar dediğimiz heykel, resim, bunlar var. Ama bunun yanında bir de bizim klasik sanatlarımızdan, klasik el sanatlarımızdan. Ebru Sanatı sergimiz Hacı Bayram Camii'nde. Bu 6 Ekim Perşembe günü 14'te.
Hı hı.
Geleneksel el sanatları, yumurta kabuğu işleme sanatı Hacı Bayram Veli Camii'nde. Bu da yine 14'te. İzleyicileriyle, ilgilileriyle buluşacak. 7 Ekim Cuma günü Roma Hamamı'nda, bakın Roma Hamamı da bir bizim aksımız.
Evet,
bu 55
evet.
aksımızın içinde Zeki Müren şarkılarını saat 20'de 7 Ekim Cuma günü Gençlik Parkı'nda Fatma Turgut konserimiz var. Herkesi davet ediyoruz. Emel Sayın 7 tabii Türk müziğinin medarı iftiharı. Bu da saat 20'de 7 Ekim Cuma günü. Daha
çok,
neler var? Ben 7'sine kadar gelebildim.
İlk biletimiz,
23'üne kadar devam edecek.
Sayın Genel Müdürüm, ilk biletimiz Ahmet Özhan Gülşen Kutlu için. Ondan önceki
evet.
biletimiz de sizin o dünkü konser için. Bir de Yusuf İslam var galiba. Bir biletimiz onun
evet,
için
evet.
var şimdilik.
Tabii 23'ünde Yusuf İslam ismiyle maruf Cat Stevens.
Evet.
Özel bir konser 23'ünde.
Evet.
Biletler çok az kaldı.
Evet,
neden
evet.
almalarını tavsiye ederim.
Duyuralım şimdiden dinleyicilerimize, gerçekten eğer bu harika etkinliğin içinde olmak istiyorsanız kaçırmamanızı öneriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yurt dışından bizi dinleyen değerli konuklarımız diyecekler ki biz nasıl dahil olabiliriz? Hani bu etkinliklerin bir online ya da işte evlerinden izleyebilecekleri bir yöntemle ya da belki...
TRT tarafından kaydediliyor.
Çok
TRT
güzel.
TRT 2'den takip edebilirler. Bazılar canlı yayınlanıyor. TRT 2'den. Mesela şeyde Diyarbakır'da Sur Festivali'nde TRT 2'den Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın icra edeceği ayın 8'indeki konseri TRT 2'den izleyebilirler yurt dışındaki kardeşlerimiz.
Evet.
Bunun yanında TRT 2, TRT Müzik bunları çekiyorlar çoğunu programların ve yıl sonuna kadar hepsini yayınlayacaklar efendim.
Evet, çok güzel. Bu müjdeyi verdiğinize gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü yurt dışındaki dinleyicilerimiz evet bize gönderdikleri maillerde veya bizimle direkt görüştüklerinde hep bunu söylüyorlar. Çok güzel etkinlikler gerçekleşiyor ama biz nasıl
evet.
dahil olabiliriz? Bu müjdeyi verdiğiniz için eminim onlar da şu an çok çok mutlu olmuşlardır. Çocuk etkinliklerinden, açık hava etkinliklerinden de bahsettiniz. Bu tiyatrolar da vardır değil mi çocuk? çocuklarımız için ya, onların tabii,
tabii
izleyebileceği.
Çocuklar için tiyatrolar da var. Bunlar Karagöz gösterimi mesela. Hı hı, saat güzel. 14'te 16 Ekim Pazar günü saat 14'te icra edilecek. Bunu Karagöz gösterimi, Müze Hatıram Atölyesi. Bunlar da şeyde, Anadolu Medeniyetleri Müzemizde. Hı hı. Bunun haricinde tabii tiyatrolarımız Hayal Dükkanı diye CSO'da Ankara açık alanda kamyon tiyatromuz 14'te. Bu da 16 Ekim Pazar. Cumartesi Pazarı daha çok çocuklara yönelik programlarımız var. Bir şeyi hatırlatmak isterim. Hı hı. 16 Ekim Pazar gün Anadolu Ateşi Troya Millet Bahçesi'nde saat 20'de. Onu da Ankaralı seyircilerimize, izleyicilerimize, dinleyicilerimize, bu işe gönül verenlere şimdiden tavsiye ederim. Harika. 20'de.
16 biletleri Ekim nasıl Pazar temin günü. Edebilirler?
Açık havalarda bilet yoktur efendim. Açık, açık
ücretsiz olarak izleyecekler.
Evet efendim, ücretsiz. Harika. Açık alanlarımız. Hepsi yani, ücretsiz.
Çok
Fatma
güzel.
Turgut konseri ücretsiz. Açık alanların hepsi ücretsiz efendim.
Evet,
mesela 22 Ekim Cumartesi günü Rus Kasal. Biliyorsunuz dünyaca ünlü. CSO'da Ankara salonda olacak. Hı hı. Mesela 22 Ekim Cumartesi Ceza Millet Bahçesi'nde olacak saat 20'de.
Evet. Sayın Genel Müdürüm, bu program nasıl ayarlandı? Yani gerçekten şu an gözümün önünde inanılmaz yoğun ve inanılmaz kültür sanatla dop dolu bir program var. Nasıl çalıştı ekip arkadaşlarınız? Ne kadar zamandır uğraşıyorlar?
Efendim biz 3 aydır Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız nezaretinde arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla bunu devam ettiriyoruz. Çok önemli bir konserimiz de var. 16 Ekim Pazar gün CSO'da Ankara salonda, CSO'da Ankara'da ana salonda, hı hı. 20'de 80'ler müzikali. TRT'de gönülden seyrettiğimiz programlar var ya,
evet.
80'ler, onun müzikali. Aa, çok,
çok
özel
güzel.
Bir onu da mutlaka ilgililerine tavsiye ederim efendim.
Çok güzel, çok güzel. Çok hummalı bir çalışmanın sonucu olarak,
evet,
bu
efendim.
Ürünün ortaya çıktığı belli. Seymenler gösterisi olacak mı?
Tabii o 13 Ekim'de Seymenler de bakın 1000 adet Seymen. 1000 tane Seymen'i bir araya getirdik. 1000 tane Seymen yürüyüş yapacak ve Seymen oynayacaklar. Seymen oyunu oynayacaklar. Ankara'nın gönlü, Ankara'nın ruhu, Ankara'nın muhabbeti orada.
Nereden
olacak.
Nereye gidecekler? Öyle bir efendim, yol güzergahları var mı?
Biliyorsunuz orada şeyde anıttan aşağıya meclisi de geçecekler. Hı-hı. Eski meclisi de geçecekler. Tam şeye kadar.
Atakule'den doğru mu inecekler?
Hayır, Atakule değil. Atakule'ye doğru.
Ha,
yani
evet.
Kızılay'a doğru.
Evet.
Yukarıdan başladık. Şeydeki Ulus'taki meydandan başladık.
Evet.
Efendim. Oradan aşağıya doğru bizim bu, tabii bir Ankaralı olmadığım için tam size söyleyemiyorum ama caminin olduğu yere kadar, tiyatronun olduğu yere kadar devam edecek.
Çok güzel.
Yani tahmin ediyorum bir kilometrelik alanda yürüyecekler, sonra da orada konserlerini verecekler.
Evet,
gösterilerini yapacaklar.
Evet, Sayın Belbiran'da şimdi çok yoğun bir program gerçekten. Bu programı doğrudan doğruya alabilecekleri, ben Başkent Kültür Yolu Festivali diye internetten girdiklerinde muhakkak karşılarına çıkacak ama hani sizin sunacağınız farklı mecralar varsa araştırabilecekleri ya da programı
hemen
öğrenebilecekleri söylerseniz çok seviniriz.
Hemen bundan önce Murat Boz Millet Bahçesi'nde saat 20'de, 23 Ekim'de,
hı hı.
saat 20'de Millet Bahçesi'nde halka açık. Grup Rafa'dan Tayfa dediğimiz CSO'da Ankara Mavi Salon'da 15'te,
evet.
O gün. Ben bunların nereden nasıl takip edecekler? Başkent Kültür Yolu diye girdiklerinde sosyal medya hesaplarımız var.
Hı hı.
Bunun haricinde bizim Sanat Cep'te diye bir uygulamamız var. Tüm her şey içinde ne olduğunu oradan da görebilirler. Ama en kolayı Başkent Kültür Yolu. Bunlar da direkt Başkent Kültür Yolu diye girdiklerinde Kültür Yolu Festivalleri.com diye girdiklerinde tümü görürler. Başkent Kültür Yolu diye girdiklerinde Ankara'yı görürler.
Evet, evet. Çok çok güzel bir etkinlik. Yani iyi ki böyle bir etkinliği başkentimize, hatta tüm Türkiye'ye kazandırmışsınız. Sayın Genel Müdürüm, size de emeklerinize sağlık olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem de yayınımıza katıldığınız, anlattığınız, aktardığınız için. Tüm çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Daha yeni başladık. 1 Ekim'de başladı. Bugün 4'ü. 23'üne kadar,
evet.
Kim bilir ne gibi güzelliklerle başkenti
buluşturacaksınız.
Çok heyecanlıyım.
Bize bu imkanı verdiğiniz için seyircilerimizle, dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için bizi, hele yurt dışındaki kardeşlerimizle buluşturduğunuz için bizi çok mutluyuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Biz de size sevgiyle saygılar sunuyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Eyvallah, hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı telefon hattımızın diğer ucundaydı. Başkent Kültür Yolu Festivali'ni konuştuk. 1 Ekim'de başladı, 23'üne kadar devam edecek. Detayları da başkentkültüryolufestivali.com adresinden siz de takip edebilirsiniz. Diyelim, duyurmuş olalım. Yurt dışındaki sevgili dinleyicilerimiz için de bu etkinliklerin TRT2'de ilerleyen dönemlerde muhakkak sunulacağını ve canlı yayın etkinliklerinde olduğunu hatırlatarak bugünlük sizlere veda edelim sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.